Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Serdar Aydın. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayata Dokunan Sözler'de yine Sayın Selim Cerrah'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Cerrah.
Hoş bulduk.
Geçen hafta Ehl-i Beyt sevgisini konuşmuştuk. Sizinle bu hafta istiyoruz ki çevre duyarlılığı, tabiat, doğa, kainat hassasiyetini konuşalım. Kur'an... Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır buyuruyor. Yine bir ayeti celile de o Allah göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın buyuruluyor. Yine son bir ayet okuyacağım. Oradan girelim konuya. İşte çevir gözünü bir çatlak görebilir misin? Sonra gözünü bir daha kaldır ve göğe bak. Nihayet gözün onda bir kusur bulamayıp yorgun ve çaresiz geri döner gibi ayetler. Biz hep çevre duyarlı dediğimizde Aleyhisselatü Vesselam'ın o ağaçlarla ilgili hadislerinden gideriz aslında ama genellikle baktığım kaynaklarda. Oysa yine bir ayet-i celile geldi bakınız hemen. Yeri yaydık, oraya sabit dağları yerleştirdik. Orada her şeyi bir ölçüye göre bitirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani insan, Allah, tabiat, kainat. Bir üçlü yapı var hayat dediğimiz şeyin içerisinde. İnsan bu alemde bir mümin duyarlılığı ile tabiata, çevreye nasıl bakmalı ve yaklaşmalı?
Evet. Şimdi kendinizde, kendi nefsinizde ve kainatta Allah'ın ayetleri var diye bir ayet benim de aklıma geliyor şimdi. Bir, iki, yeryüzünün sırtlarında dolaşın diyor. Bir başka ayet. Bir başkası işte yeryüzünde işte dağlarda özellikle işte siyah, kahverengi veya başka renklerde yollar vardır diyor. Yani baktığımızda Kur'an'ın insana ve kainata dönük olan remizleri, işaretleri muhteşem. Ve bu ihtişamın içerisinde insan kendi acziyetini, bu acziyeti teslimiyete götürecek bir düstura dönüştürerek idrak etmeli, yaşamalı. Şimdi kainat insan için yaratılmış.
Evet.
İnsan deniyor ki halifetullah, Allah'ın halifesi. Hayır, arzullah. Allah'ın yeryüzündeki halifesi insan. İnsan yeryüzünün halifesi. Yani Allah
kainatın değil.
Değil tabii yani ne işte. Hud suresi 61 olacak herhalde. Allahu alem. Estağfirullah. Huve enşeekum minel ardı ve estağmerekum fiha. Sizi yeryüzünde var eden ve yeryüzünü imar etmenizi emreden Allah'tır diyor.
Amin.
Şimdi insanın yeryüzündeki görevi ne? Yeryüzünü tahrip etmek değil. Yaşanmaz şehirler inşa etmek değil. Efendim, firavunlar gibi Babil kuleleri yaparak gökyüzüne ulaşmak da değil. Yani çok yüksek binalar yapıyoruz mesela. Birçok yerde yapılmış olan bu çok yüksek binaların kuşların göç yolları üzerinde olduğu için onların duvarlarına çarpıp düşüp ölmelerine. Yani bazı yerlerde hava alanları yapılıyor. Dünyada, Türkiye'de de oldu bu. Kuşların göç yolları üzerinde. Mesela şey yapıyorlar şimdi, göç zamanında kuşlar o hava alanını kullanmasınlar diye bazı işte yırtıcı kuşların sesleriyle kuşların yolunu değiştirmeye çalışıyorlar ya, şimdi.
Dünyanın en önemli iki kuş yolu Türkiye'den geçiyor.
Eyvallah.
Anadolu'dan.
Dolayısıyla şimdi bir, bu coğrafya bize emaneten verilmiş. İki, burayı başka mahluklarla paylaşıyoruz. Bitkilerle paylaşıyoruz, nehirlerle paylaşıyoruz, balıklarla paylaşıyoruz, hayvanlarla paylaşıyoruz.
Kuşlarla, sürülerlerle.
Şeylerle, amiplerle de paylaşıyoruz. Yani onların her birisinin bu topraklar üzerinde bizim gibi hakları var. Onların da burada yaşama hakları var. O açıdan şimdi Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde bir hadis-i şerif nakledilir. Der ki işte gökte uçan kuşlar, denizde yüzen balıklar ilim sahibine dua eder. Bu bir hadis-i şerif. Bunu biraz izah eder ama bugünkü biraz daha izaha muhtaç. Yani Müslüman dediğin insan öyle bir teknoloji geliştirecek ki onunla ne denizdeki balık ölecek onun atıklarıyla ne gökteki kuşlar ölecek. Yani öyle bir teknoloji. Kainatın işleyişini sekteye uğratmayacak. Mahlukatın yaşamına zarar vermeyecek. Fakat insanın hayatını da kolaylaştıracak bir model geliştirmek. İşte çevre bilinci dediğimiz şey bu. Yani kurmuş olduğunuz şehir. Mesela İslam'ın mimarisine baktığımızda İslam'ın o mimarisindeki en önemli unsurlardan bir tanesi mahremiyet anlayışı olduğu gibi bir diğeri de komşunun hukukuna hürmet anlayışıdır. Yani senin yaptığın ev karşı komşunun görüntüsünü, güneşini engellemeyecek.
Şimdi, mahremiyetine müdahale olmayacak.
Hem mahremiyetine müdahale etmeyeceksin hem de onun güneşini kesmeyeceksin. Yani tamam mı? Mesela azizim Bursa Ulu Camii'ne gitmişsinizdir. Bursa'ya. Ulu Camii'ye gittiğinizde Ulu Cami çok büyük bir camidir ama onu aşağıdan cami olarak görürsünüz. Yukarıdan aşağı baktığınızda daha yaslanmıştır mesela. Yani o ihtişam arkasındaki hiçbir şeyin görüntüsünü kesmiyor.
Hı hı.
Tamam Selimiye var yani tamam bir tepe üzerinde kurulmuştur Selimiye muazzam bir ihtişamdır ama o zaten tepedir. Ondan daha yüksek yer olmadığı için o zaten kimsenin görüntüsünü kesmez. Ama Bursa Ulu Cami öyle değil. Bir şehrin içerisinde o kadar büyük bir camiyi yapıyorsunuz ve kimsenin görüntüsünü kesmiyorsunuz. Hı. Niye? Şehir insanın, caminin değil. Cami de insan için yani.
Güzel.
Dolayısıyla bir hani merkezi bir ibadetgah çünkü İslam'ın şehir mimarisinde ibadetgah merkezdir. Oradan alınır. Bu aslında batıda da böyleydi. Yani erken dönem batı şehirlerine baktığımızda batı şehirlerinin merkezi noktasında kiliseler vardı. Ne zaman ki Paris'te büyük yangın oldu o merkantilist dönem dediğimiz kapitalizmin geliştiği dönemde büyük Paris Kilisesi yandı. Onun yerine neyi koyacağız diye oturdular, tartıştılar.
Ticari.
Ve borsayı koydular. Dediler ki bizim kilisemiz borsadır artık. Ve artık Batı uygarlığı parayı tapınılacak bir
mesele. Tanrı'yı değil parayı merkeze aldı.
Evet, yani, bu böyle. Yani onun için şu anda bizim şehirlerimizde de adreslerimizi alışveriş merkezlerinden
üzerinden veriyorsak vay halimize.
Vay halimize oraya geldik artık. Yani evet. Hangi alışveriş merkezine? Halbuki eskiden camiler üzerinden şehri okurduk. Hacı Bayram Veli Camii ne bileyim işte vesaire gibi yani camiler. Evet. Mesela o açıdan şimdi bu tabiat sevgisi, kainat sevgisi, çevre duyarlılığı dediğimiz hadise nedir? İnsanın kainat üzerinde yapmış olduğu tasarruflarda bir, insana zarar vermeyeceksin. İki, kainata zarar vermeyeceksin. Tamam. Mahlukata, hayvanata, haşerata dahi zarar vermeyeceksin. Onların her birisini. Şimdi düşünün ki yaz yağmurları şu anda küresel ısınma sebebiyle ne hale geldik değil mi? Artık hiçbir şehrimizin altyapısı yaz yağmurlarını kaldırabilecek noktada değil. Neden? Çünkü bütün şehirlerimizin hemen hemen her tarafını taş ve beton haline dönüştürdüğümüz için gökten inen yağmurun toprakla buluşup toprak tarafından emilme şansı yok. Kalmadığı için de altta ne kadar büyük o su kanalı yaparsanız yapın kaldırması mümkün değil.
Atık su kanalı.
Kaldırması mümkün değil. Yani burada belediyeleri suçlayan yani işte efendim yok işte İzmir falan partinin, Ankara falan partinin, yok şu şey falan partinin diye partileri veya belediyeleri bu anlamda suçlu, altyapıyı yapmadıkları için suçlamaya gerek yok. Yani burada şey şu biz insanlar olarak doyumsuz hırsımız sebebiyle belediyeleri zorluyoruz. Tarlalarımızı imara açmak ve daha yüksek katlı binalar inşa etmek için yapmak için böyle bir şeyimiz var, arayışımız var. Tatmin edilemeyen hırslarımızın kainata verdiği zararın bedelini de bu şekliyle ödemiş oluyoruz, ödeyeceğiz de. Şimdi kainat kendi intikamını demek istemiyorum ama nasıl ifade edeceğimi de bilemiyorum. Ama ona katmış olduğumuz tahribatın faturasını
evet,
bize
ödetir.
Bize ödetir. Onun için ne yapmak lazım? Mesela İslam'ın şöyle bir özelliği de var. Oradan size vereyim ben. Savaşa hukuk getirmiş bir dindir. İslam'dan önce savaşın hukuku yoktu. Neyin hukukunu getirdi? Mesela dedi ki yaşlıyı öldürmeyeceksin, kadını öldürmeyeceksin, din adamını öldürmeyeceksin, kiliseyi yıkmayacaksın, yeşil ağacı kesmeyeceksin, hayvanı öldürmeyeceksin. Tamam. Yani çevre dediğimiz şey böyle bir şey. Dolayısıyla işte hani tarım arazi, ben genel meclis üyeliği yaptığım dönemde en çok dikkat ettiğim hususlardan birisi şuydu. Köylerde imara açmak gerekiyor. İnsanlar köylerine gitsin. Ama bunu yaparken de şey yapıyorduk biz, ne derler ona? Tarım arazilerini imara açmaktan ve meraları imara açmaktan imtina ediyorduk. Yani insanlar köy yerleşim alanlarını genişletmemiz gerekiyor. Mümkün mertebe tarım dışı alanları imara açmak suretiyle bu işleri halletmeye çalışıyor idik azizim.
Eyvallah. Ben özellikle son yıllarda organize sanayi bölgeleri, toplu konut yatırımları konusunda çorak arazilerin bu anlamda kullanılmasını çok olumlu olarak görüyorum. Çünkü ben Adanalıyım. Seyhan ve Ceyhan'ın tam ortasında, bu alüvyon tabakalarının en verimli toprak parçanın olduğu yerde kendi köyüm. Maalesef 70'li 80'li yıllarda o çok kıymetli topraklar, pamuk yetiştirilen, mısır yetiştirilen topraklar, fabrika, imalathane, kereste deposu, daha sonralar toplu konut gibi çok ilginç, çok ilgisiz şeylere tahsis edildiler. Oysa Aleyhisselatü Vesselam hayatına baktığımızda bununla ilgili muhteşem duyarlılıklar var. Mesela bir yerde, ya Rabbi sen Mekke'yi harem kıldın, ben de sahabeme vasiyetimdir Medine'yi harem kılıyorum. Sakın ha buradan bir ağaç kesmeyesiniz. Her kim, Hazreti Ömer döneminde yine devam edeyim, her kim bir ağaç keserse, yerine birkaç ağaç ekmezse hiçbir ağacı kestirmem diyor Hazreti Ömer hilafeti döneminde. Sonra mesela şöyle bir hadis-i şerif, sahih bir hadis. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir bitki ekerse, ondan kuş, insan veya hayvan yerse, bu onun için sadaka olur. Yine kim yolcuların ve hayvanların gölgelendiği bir ağacı boşuna ve lüzumsuz olarak keserse, Allah onu baş aşağı cehennem atar diye Aleyhisselatü Vesselam'ın keskin, şiddetli uyarıları var.
Eyvallah. Şimdi bizim toplumumuzda mesela meşhur ormancı hikayeleri vardır, bilirsiniz. Yani orman köylerinde özellikle. Bir de orman kanunu diye bir şey vardır yani. Bu konuşulur bunlar toplum arasında. Çok serttir biliyorsunuz. Ormanla ilgili olan işler, orman tahrip edilmesine dönük olan yaptırımlar, müeyyideler, cezalar falan, bunlar olması gereken bu. Evet. Bu işlerin ıslahının da, neslinin devamının da belli bir sistematik içerisinde sürdürmek gerekiyor her şeyden önce. Şimdi üç tane harem. Mekke, Allah'ın haremi. Medine, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in haremi. Kudüs de ümmetin haremi. Yani bu üç haremi çok özel göz, ama şehirleri de bu harem anlayışıyla inşa etmek gerekiyor. Harem demek ne demek? Bir, içerisinde suç işlenmemesi gereken yer demek.
Yani ot koparma, huzur, canlıyı öldürme, tak, insanları üzme, kırma, yani dökme.
Emniyet.
Emniyet.
Emniyet diyordu, güvenlik diyordu. Yani insanların birbirleriyle teklifsiz konuşabildikleri, komşuluk yapabildikleri, alışveriş yapabildikleri, birbirlerinden emin oldukları, birbirlerinin mallarına, canlarına, namuslarına saldırmadıkları, düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri, insanca konuşup tartışabildikleri yerler. Şimdi İslam'ın şehircilik uygulamalarına baktığımızda mesela ilk İslam döneminde planlı olarak ilk sonradan yapılmış olan şehir Kufe. Kufe şehrinin sokaklarının genişliği azizim Hazreti Ömer döneminde yapılmış 40 metredir.
Sokaklarının 1400 yıl önce 40 metre.
Evet. Yani 40 metre genişliğinde sokaklar yapılmış. Ve orada diyelim ki iki katlıdan daha fazla evlere müsaade edilmemiş. Yani belli bir sistematik plan içerisinde sokaklar, caddeler düz, geniş. Yani bugün diyelim ki Ankara'da, İstanbul'da 40 metre genişliğinde sokaklarımız, caddelerimiz, bulvarlara belki.
Çok büyük bulvarlarda
evet. Belki onu görebiliyoruz, bulabiliyoruz. Şimdi neden böyle? Yani mesela Kızılay'da, Ulus'ta dolaştığımızda, şimdi yoldan karşı karşıya geçmemiz mümkün değil. Ancak ışıklardan geçebiliyor. Onun haricinde camlarla, cam bariyerlerle
kesilmiş,
kapatılmış. Niye? Şehir araca tahsis edilmiş, insana değil.
Hı hı.
Şimdi şehirler eşya için tanzim edilmiş.
Hı.
Halbuki şehirler insan için.
Yani yol var ama kaldırım yok mesela.
Gibi. Yani kaldırım var, üstünde ortasına işte efendim.
Direkt ağaç ekiyoruz.
Ağaç dikiyoruz veyahut da neyse, yani bir sürü şeyler işte. Neden? Çünkü planlama
önceliği araç üzerinden yapmışız.
Evet,
İnsan yani üzerinden değil.
Konfor üzerinden yani, ama bu konforu da insanın rahatı değil. Yani eşyanın konforu üzerinden, ki evlerimizde böyle yani maalesef. Hı-hı. Dolayısıyla insanın çevreyle ilgili olan bağı, duyarlılığı başka bir şey olmalı. Mesela ben Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta böyle dolaşıyordum bir gün. Ya ışık yok şimdi bir türlü. Korkuyorum şimdi karşıdan karşıya geçmeye falan. Yanımda bir arkadaş dedi ki, korkmana gerek yok hocam. Burada sen ayağını caddeye attığında seni gören araç durmak zorunda. Sistem ona göre. Yani öyle ışık mışık falan filan yok.
Yaya yolu falan yok direkt.
Tamam, yok ama
öncelik yaya,
yola girdiğinde orası yaya yoludur artık. Araç duracak. Şimdi bu aynı zamanda bir kültür meselesi tabii.
Muhteşem.
Yani.
Evet.
Yani bu kültürü
insan
de,
merkezli bir bakış, insan odaklı yani, bir bakış bu.
Elbette yani trafikte ben de öfkeli birisiyimdir zaman zaman. Ben çok öfkeleniyorum falan ama çoğu zaman da işte yani insanlara yol vermeye çalışıyorum mesela araçlar, ama özellikle yayalara.
Hı hı.
Şaşırıyor yayalar bazen ben durunca falan. Bir de arkadakiler de daha çok şaşırıyor. Klaksonlar başlıyor tabii. Niye yol veriyorsun
ki? Nasıl durursun kardeşim?
Nasıl durursun falan diye. Şimdi onun için azizim, bir insan merkezli bir zihniyet, sonra kainat merkezli işte bir zihniyet inşa etmemiz gerekiyor. Elbette ki insanın mutluluğu için bütün bunlar, ama insan binalardan ve araçlardan müteşekkil bir yerde mutluluk yakalayamaz. Yani hadis-i şerif diyor ki siru tesihu, seyahat edin sıhhat bulasınız. Abi yoruluyorsun yani. Ama o sana sıhhat veriyor. Çünkü dağı görüyorsun, kuşu görüyorsun, taşı görüyorsun, suyu görüyorsun. Şimdi bazen öyle yerlere gidiyorsun. Diyelim ki Boston'a gittiğinizde Blagaj Tekkesi var. Mostar'ın orada. Sarı Saltuk'un kabrinin orada olduğu söylenir. İşte onun makamı var orada. Şimdi Blagaj Tekkesi nerede? Tam büyük bir dağın içerisinden bir ırmağın çıktığı bir yer. Bir dağın içinden ırmak çıkıyor, ama nasıl bir ırmak?
Allah.
Ya bunun Anadolu'da da bazı yerlerde bunun örnekleri, Yahyalı'da falan var. Şimdi dolayısıyla ya o su nereden geliyor yani? Şimdi bizim Rıza'da Oyit Dağı var. Oyit Dağı.
Oyit Tüneli yapılan yer.
Meşhur Oyit Tüneli. Artık şimdi dağa çıkma şansı kalmayacak insanların çok, ama yani gidip de Oyit'i görmemek çok büyük bir talihsizlik, onu söyleyeyim ben. Şimdi Oyit Dağı'nın zirvesine çıktığınızda orada bir su var. O suya cennet suyu denir. Azizim, dağın başında ister yaz olsun ister kış olsun, ama yazın özellikle o suya elini en fazla 5 saniye tutabiliyorsun elinin önünce. Karpuzu atıyorsun, çatlıyor içinde. Soğuk yani, ama o dağın başında nasıl bu kadar soğuk? Nereden geliyor bu derin, bu dipiriz? Kim yani o dipfrizi o hale getirmiş? Şimdi bunlar mantıkla izah edilebilir şeyler değil. Bu ancak büyük
Allah'ın bu tabiattaki ayetleri değil mi bunlar? Yani
kainat,
sadece Allah'ın ayetleri deyince biz hep Kur'an ayetleri anlıyoruz halbuki.
Öyle değil işte, tamam mı? Yani
o yüzden çevrenin Allah'ın ayetleri onlar
diyor
bize.
Ki işte gerek nefsinizde ve gerekse kainatta var ettiğim ayetlere bakın diyor Allah. Yani o kainattaki ayetleri nasıl okuyacağız, nasıl yorumlayacağız meselesini bizim bir gündeme almamız gerekiyor. Bu kainatta var olan her şeyi bize Allah'ın bir ayeti olarak verilmiş olduğunu göreceğiz. Mesela
kevni ayetler.
Demir, kevni ayetler. Demir mesela, değil mi? Şimdi yeryüzünü inceleyen jeologlar falan, işte neyse, kimse onlar, ben değilim. Diyorlar ki dünyanın kimyasal yapısı demir madenini üretmeye müsait değil. Ama demir yerin altından çıkarıyoruz biz. Değil mi? Ama ayet diyor ki, estağfirullah, ve enzelnel hadid, demir gökten yağar diyor. Nasıl olacak? Biz yerin altından çıkarıyoruz bunu. Allah Allah, gökten yağar. Nasıl? O Big Bang, büyük teori, büyük patlama meydana geldiğinde, o büyük patlamadan sonra işte dünyaya, işte uzaya, atmosfere yayılmış olan demir madeninin özleri, dünyanın çekim kuvveti sebebiyle onu o büyük oluşum süreci içerisinde, dünya içerisinde çekmiş, almış, içine hapsetmiş onu, demir madenini, öyle izah ediyorlar onu fizikçiler, astrofizikçiler. Ve şimdi biz onu yerin altından çıkarıyoruz ama Allah diyor ki demir gökten yağar diyor. Ama bugün bunun hikmeti ortaya çıkıyor. Gökten yağan demir demek ki o büyük patlamada ortaya çıkan demir madeni, işte yer çekimi kuvvetiyle içine almış, işte vesaire, yani neyse. O açıdan şimdi azizim, işte böyle ayetler de var yani. Tamam. Normalde makul değil yani, şimdi gökten demirin yağması ne? İşte ama okuyunca, araştırınca ortaya çıkıyor. Demek ki kainat ayetlerinde henüz keşfedilmeyi bekleyen daha bir sürü böyle bizim açımızdan mahfi olan, gizlenmiş olan hususlar var. Evet. Onlar da işin ehli olan araştırmacılar araştırsınlar.
Yani. Çıkarsınlar. Evet. Ayrıca biz teyit için söylüyorum. Satırdan değil, sadırdan okumak. Kelami, kalemi değil, kevni ayetler görmek için de tabiatı, Allah'ın yarattığı saflıkta, ölçü ve intizamda da muhafaza etmek gibi de bir görevimiz var. Siz hep şey dersiniz, insan yeryüzünde hayatı, kainatı, tabiatı, imar ve inşa içinde gönderilmiş bir varlıktır. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın o Kur'an'daki akıl yürütme yöntemiyle yıldız, ay, güneş, bunlarla irtibatlandırarak Allah'ı bulması, Allah'a teslim olması da hani kainat ayetlerini okumaya bir örnek olarak zannediyorum gösterilebilir. Ama biz göğü göremeyen çocuklara sahibiz. Yani yıldızları, büyük ayı gösteremiyorum çocuğa. Kuzey kutbu yıldızını gösteremeden büyütüyoruz çocuklarımızı. Yani böyle olunca yani malak nedir diyorsun, enik nedir diyorsun, cücük nedir diyorsun, tay nedir, kısrak nedir, aygır nedir? Üniversitede tıp fakültesi kazanmış çocuk cevap veremiyor. Yani
neye, normal ya.
Yani neye çebiç, neye keçi, neye koyun, neye koç? Şunu diyeceğim. Ya biz ise hızla bu tabi olanı, suni olana çeviriyor, inkılap ettiriyoruz. Dolayısıyla o Allah, insan ve tabiat üçgenindeki üçgenin bir ayağını kırıyoruz. Yani ben çevre duyarlı dediğim zaman her an bunu aklımda tutuyorum. Diyorum ki ya biz üçlü sac ayağı var. İnsan, Tanrı ve tabiat. İhsan Fazıl Hoca bunu çok hani söyler. İşte bu tabiat ayağını biz sürekli o ta İngiliz filozof biz sırlarını söyletmek için tabiat işkence edebilirizden mütevellit tahrip ediyoruz, tamir etmiyoruz.
Şimdi bu bir kopuşun neticesi. Şimdi kadim Yunan felsefesi anlatılırken Promete'nin Tanrı'dan bilgiyi çaldığını, ateşi çaldığını söyler. Yani ateş bilgiyi temsil ediyor oradan. Şimdi Yunan mantığı veya Yunan felsefesi dediğimiz felsefe bilgiyi Tanrı'dan çalınmış bir nesne, bir hırsızlık ürünü olarak
görüyor.
İslam anlayışı ise bilgiyi Allah'ın insana ikramı olarak
görüyor.
Bu doğrusu da bu.
Adem'el esma külle ayet.
Eyvallah. Şimdi Allah Adem'e esmayı talim ettirdi. Yani yorumlayabilme, isimlendirme kabiliyetini Adem'e verdi Allah. Yani fe'etemmehun diyor ya, onlar tamamladı. Yani gördüğü nesnelere isim verme özelliği insanda var. Bu telefondur, bu gözlüktür, bu çantadır, bu mikrofondur, bu da Serdar Bey'dir. Yani onunki Bey.
Eyvallah.
Eyvallah. Şimdi azizim, Batı modernizmle beraber insan aklını tatile çıkardı. Sonra postmodernizm geldi, duygular da tatile çıkardı. Boşluk oluştu. Bu oluşan boşluğu neyle dolduracaksınız? Hazla. Şimdi bunu hazla, eğlenceyle doldurduğunuzda burada işte bu kopuş, şimdi bir insanda bir bağlanma arzusu var. Hepimiz bir yerlere bağlıyız ama nereye bağlı olduğumuzu bilmiyoruz. Çünkü bağlanılacak yer yok. Yani Allah'tan kopardığınızda anlamdan koparmış oluyorsunuz. Anlam kayboluyor. Anlam buharlaşıyor. Şimdi anlamı kaybettiğinizde, bu Allah'ı kaybetmek demek aynı zamanda, bunun yerine neyi koyuyor? Eğlenceyi koyuyorsunuz bunun yerine. Veya bunun yerine başkaldırıyı koyuyorsunuz. Yani o meşhur uzay mekiği, yere düşen içine insanlar aldık. Uzay mekiğin ismi neydi?
Challenger. Challenger.
Yani Allah'a baş kaldıran.
Baş kaldıran.
Yani şimdi Allah'a baş kaldırırsanız Allah sizi başınız üstüne yıkar. Titanic yola çıktığında ne demişlerdi?
Allah bile bu yemeği
bunu Tanrı batıramaz. Bile batıramaz demişlerdi değil mi? Aynen. Ama Allah'la harp edilmez. Bu anlamla harp etmektir. Dolayısıyla azizim, şimdi Allah'la harp etmemek ne demektir? Kainatı tahrip etmeyeceksin.
Onunla uyumlu, onunla yeknesak, hem
yapmış
har, hem
oldun
dem.
İşte,
hem dem olacağız değil mi?
Neden İslam kelimesinin kelime anlamı barıştır? İnsanı Allah'la barıştırıyor, insanı toplumla barıştırıyor, insanla barıştırıyor, insanı mahlukatla barıştırıyor. Eşya, yani eşya. İnsanla eşya arasındaki ilişki savaş ilişkisi değildir. Anlam ilişkisidir, barış ilişkisidir, sevgidir. Yani düşün ki bir hayvanı kesmeye götürüyorsun. Gel lan buraya demiyorsun. Gel eline bir ot alıyorsun. Me diyorsun ona, kuzuyu kandırmak için. Yani sen de meliyorsun. Bıçağın yanına çekiyorsun onu yani. Kediyi aldatmak için elini kapatıyorsun. Gel pisi pisi diyorsun ona. Tekme vurmak isterken bile ona, kediye numara çekiyorsun. Seviyormuş gibi gösteriyorsun yani. Çünkü kainattaki her şey aslında sevgi istiyor.
Sevgi istiyor.
Sevgiden anlıyor. Ama
ortak
biz,
dil sevgi.
Yani ortak dil sevgi.
Aldatacaksan bile onu kullanarak aldatıyorsun.
Ya bugün de hepimiz zaten
maalesef.
Sevgiye aldanmıyor muyuz? Sevdiklerimize aldanmıyor muyuz zaten?
Eyvallah.
Aziz dostum, onun için insan eşya ilişkisi, insan kainat ilişkisi dediğimiz şey netice itibariyle sevgi veya sevgisizlik üzerinden okunmalı. İnsan insanı sevdiği kadar insan börtü böceği de sevmeli. Şimdi düşünün ki ömrü hayatı boyunca sizin bahsettiğiniz problemler buradan neşet ediyor. Yani hiçbir kuzunun doğumuna şahitlik edememiş, hiçbir çiçeğin büyümesini görememiş, yıldızın altında yürüyememiş insanlar. Şimdi şehirlerin ışıkları gökyüzünün ışıklarını söndürdü, yıldızları göremiyoruz biz. Ancak çok böyle hiç şehir olmayan, köy olmayan ormanların içerisinde dağ başlarına gidersek, yani işte Seben dağlarına gideceksin, Bolu'nun Seben dağlarına veyahut da Kızılcahamam'ın veya Beypazarı'nın arkasındaki Ankara'daki dağlara, o büyük ormanların içerisine gireceksiniz de gökyüzünde yıldız göreceksiniz artık. Yani ben en son...
Sahne yıldızlarından sema yıldızlarına
yer kalmadı.
Gelemedi, yer kalmıyoruz.
Yer kalmadı. En son en büyük böyle gökyüzünü, böyle muazzam gökyüzünü Afrika çöllerinde görmüştüm yani.
Mesela şey var değil mi Aleyhisselatü Vesselam? Irmaktan abdest alsanız israf etmeyin buyuruyor.
Yani.
Mesela bir Alman rahibi 1560 yılında İstanbul'a geliyor, kalıyor ve şunu yazıyor. Buradaki temizliğe hayran oldum. Burada herkes günde 5 defa elini, yüzünü, ayağını yıkıyor. Sokaklara pislik yok. Satıcının elbiseleri üzerine ufak bir leke bulunmaz. Ayrıca isminde hamam direkleri ve içinde sıcak su bulunan binaları vardır ki buraya gelenler bütün vücutlarını yıkarlar. Halbuki bizde insanlar pistir, yıkanması bilmezler demekte. Devam ediyoruz.
Ama yani şimdi çok haksızlık da yapmayalım. Hamam, Roma hamamları, Roma'dan da kalmış yani.
Evet.
O gelenekte var. Evet. Ama batıda kullanılmamış. Mesela şapka neden kullanılmış? İki maksat için. Bir, başkasının pisliği elbisene yukarıdan atılında bulaşmasın. İki, kendi pisliğini başka bir yere atmak için yani.
Eyvallah. Yine Fatih Sultan Mehmet Han'ın şeyini buldum bu arada. Ben ki İstanbul'un Fatih Abdülaziz Fatih Sultan Mehmet Han diyor. Diyor ki verdiğim parayla diyor 136 dükkandan gelen kirayla diyor. İki kişi tuttum. Bunlar gezecekler. Sokaklarda gördükleri kirlilikleri, pislikleri dezenfekte edecekler diyor.
Evet, inşallah. Yani bu o zaman hadis-i şerifle bitirelim istersen. Evet. İman 60 küsur veya 70 küsur şubedir diyor. Bunun en faziletlisi la ilahe illallah'tır.
Evet.
En düşüğü de yolda gördüğün bir kiri ortadan kaldırmaktır diyor. Yani bu temizlik, nezahet, kainatla barış dediğimiz şey imanla da ilgili bir şey.
Evet, sevgili dinleyiciler, çevre duyarlılığı konusunda yapmış olduğunuz programın sonuna geldik. Yapımda Gökhan Akkaya, teknik masada Sebiha Tan'ın efendi sesimizle ulaştırdı. Önümüze buluşuncaya kadar esen kalın, hoşça kalın.
Evet, yani temiz bir dünyada yaşayalım inşallah.
İnşallah.
Hayata dokunan sözler.